Bir alim, bir eser. Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim, Bir Eser programı başlıyor.
Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim hepinize gönül dolusu merhabalar. Aziz dostlar, Erkam Radyomuzdan, Bir Alim Bir Eser programımızdan sizlere selam edebilmek bizim için bir sevinç vesilesi. Efendim bu hafta da Allah nasip etti, sıhhat ve afiyet verdi. Huzurlarınıza gelme imkanını bize bahşetti. Kıymetli dostlar, zaman zaman bazı aksamalarımız olmakla beraber yolumuzu, izimizi istikametle, azimle sürdürmeye gayret ediyoruz. Ve bu sohbetlerimizi, bu paylaşımlarımızı radyo diliyle sizlere aktarma mücadelemizi devam ettiriyoruz. Efendim en son başladığımız eser, Ragıp el İsfahani'nin muhteşem muhallet eseri, nesillere ışık tutacak, yol gösterecek bu güzel eser, kalbiyle bu hayatta yürümek isteyen, bu kalbimi yitirmemem lazım, bu kalbimi katılaştırmamam lazım, kalbimi dünyaya bir ufuk tayini kılmam lazım diyenlerin rehberi olabilecek nitelikteki bu eseri okumaya, mütalaa etmeye, müzakeresini yapmaya devam ediyoruz. Bu haftada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim en son programımızda bu Erdemli Yol başlığıyla tercüme edilmiş olan bu eserin insanın yaratılış gayesi bahsinde, başlığında biraz tevakkuf eylemiştik eski tabirle. Ve insanın aslında üç temel vazifesi olduğunu işaret etmiştik. Bunlardan bir tanesi yeryüzünü imar etmek, bir tanesi ubudiyet, bir tanesi de hilafet. Aslında hakiki ubudiyet hilafetin kendisidir diye de söylemiştik bu bağlantıyı. Bize zaten eser sunuyordu. Bununla da bazı tahlilleri yapıp konuyu bir noktaya bağlamıştık. Şimdi efendim kaldığımız noktayı hatırladıktan sonra yolumuza devam edelim diye şahsen düşünüyorum. Ragıp el İsfahani, Yüce Allah'ın hilafetine layık olan siyaset diye bir başlık koyuyor hemen. Çünkü yeryüzünü imar etmenin içerisinde siyaset var. Ubudiyet var. Hilafetin de bir tür idari yönü var. Yani hilafet aynı zamanda sevk ve idareyi, çekip çevirmeyi içinde barındırıyor. Yeryüzünün, arzın hilafeti derken bütün arza yönelik, bütün mahlukata yönelik bir sevk ve idare insanın vazifesi olarak gözüküyor. İnsanın boynunun borcu olarak gözüküyor. Peki bunu nasıl çerçeveleyecek? Ona isterseniz beraber şahitlik edelim. Diyor ki, hilafetin üçüncü maddenin açılımı bu. İnsanın yaratılış gayesi üçtür demiştik ve üçüncü maddenin hilafet olduğunu söylemiştik. Sizi yeryüzünde halife kılar da nasıl amel edeceğinize bakar ayet-i kerimesinin mealen hatırlatmıştık. Ve onun bir iz düşümü olarak da bu siyaset meselesini burada ele alıyor. Diyor ki, hilafetin siyasetle hak edilebileceğini ifade etmiştik. Hilafet siyasetle hak edilebilir. Bu da şeriatın değerlerini esas almakla olur. Yani şeriatın belirlediği bütün dem ve damarlarına, bütün kılcal damarlarına sirayet ettiği bir siyasetle mümkündür diyor. Şer'i siyaset. Es-siyasetü şer'iyye. İbn-i Teymiye'nin de bir eseri vardır efendim. O da öyle diyor. Es-siyasetü şer'iyye. Şer'i kıstasların, ölçülerin, Allah'ın koyduğu usulün, yol ve yordamın tayin ettiği bir şer'i hassasiyet ancak hilafete layık olabilir. Diğeri hilafete layık değildir. Yani insanın halifeliğini tamamlayıcı, halifeliğinin göstergesi olacak nitelikte değildir diye bize söylüyorlar. Siyaset iki türlüdür diyor, bakın açıyor. İnsanın kendi nefsi ve bedenine dönük siyaseti ve buna özgü hususlar. Biz buna mikro siyaset diyoruz. Yani insanın kendi nefsini kumanda etmesi, yönetip yönetmesi, onun üzerinde hükümran olması ya da zayıf siyasetle nefsinin egemenliğine girmesi. Bu da zayıf siyasettir. Bedenini tedbir etmesi, bedeninin efendim bakımı, görümü, sıhhati, sağlığının idamesi, ihtiyaçlarının giderilmesi. Tabii beden derken bedenin iki türlü ihtiyacı var. Bir fiziksel ihtiyaçları var, bir de manevi ihtiyaçları var. O da bedenle bağlantılı. Beden zannetmeyin ki bazı manevi ihtiyaçlar duymuyor. Bunları yerli yerinde düzgün temin etmek bedene dair siyasetimizdir. Siyasetimizi nasıl anlıyoruz? Geniş anlamda ele alıyoruz. Geniş çerçevede anlamaya çalışıyoruz. B diyor ikincisi hısım, akraba ve belde halkı gibi çevreye dönük siyaset. İşte bu makro siyaset. Yani mikrodan başlıyor, küçükten başlıyor. Kademe kademe hısıma, akrabaya, beldeye karşı siyaset. Mesela akrabalarına karşı mesafeni çok iyi koruman lazım. Akrabalarının yanlışlıklarına yanlışlıkları karşısında kendini, aileni, çoluğunu, çocuğunu efendim muhafaza etmen lazım. Akrabalarının iyi taraflarını alıp iyi yönde istimal etmen lazım. Onlarla münasebetlerini kesmemen lazım. Efendim onların olumlu ve olumsuz yanlarını çok iyi okuyarak, filtrelerden geçirerek çok iyi bir tayin, mesafe tayini yapman lazım ve bunu dengede tutman lazım. Misal hısım, akraba ve tabii toplum karşısında. Mesela topluma tamamen kendini teslim etmiş, toplumun zevk ve beğenilerince belirlenen, şekillenen bir insan olmaktan çıkıp buna göre öyle bir siyaset belirleyeceksin ki toplumu gerektiğinde sen yönlendirebileceksin. Toplumun elinde pasif bir oyuncak, toplum tarafından şekillendirilen zavallı bir varlık, bir oyun hamuru haline dönüşmemek icap ediyor. İşte bu çevreye karşı yürüteceğimiz siyasetin içinde bunlar da mündemiç. Yani bu da vardır. Tabii bir de bildiğimiz anlamda meşhur siyaset var ki halkların sevk ve idaresi anlamında. Onu da bulunduğun toplumun genel yapısına göre, bulunduğun toplumdaki genel önceliklere göre, tabii o öncelikleri hesaba katıp orada insani, vicdani, şer'i ölçüleri ne kadar işin içine katabilirim diye reel bir hesapla bakmak lazım. Yani ideal siyaseti reel siyasetle buluşturarak harmanlamak lazımdır. Eğer sırf ideal siyaseti güdersek bu reelle uyuşmadığında, mesela toplum aslında ideal siyaset istemiyor veya doğrudan doğruya şer'i esasların katı bir şekilde kendisini gösterdiği bir siyaset istemiyor. Bambaşka bir mecra gelmiş. Mesela toplumun %70'i bu durumda. Efendim, sizse onlara ideal siyaseti yukarıdan aşağı güç ve imkanlarla sunmaya, dayatmaya çalışıyorsunuz. Çatışma çıkar. Ve hatta sunduğunuz ideallere karşı bir red damarını tahrik etmiş olursunuz. Harekete geçirmiş olursunuz. Ha, bu var olan vakaya teslim olmak anlamında değildir. Vakayı iyi okuyup o vakanın içinden ideale yollar açmaktır esas olan. Yani insanların %70'inin mesela doğrudan doğruya dini taleplerinin olmadığı bir toplumda efendim siz orada insani dili belki devreye sokmak zorundasınız. Vicdani dili devreye sokmak zorundasınız. Fıtri İslam'ı, fıtrattaki İslam'ı harekete geçirecek bir usul ve esas takip etmek zorundasınız. Doğrudan doğruya şer'i ahkamın tatbikatı manasında davranmanız münasip düşmeyebilir. Çünkü %70 bunu kabul etmiyor. Ama bir toplumda %70 mesela diyoruz, %70'i çoğunluk anlamında söylüyorum, hakiki dindar olsa, bir toplumda %70 hakiki dindar olsa, o zaman uygulanacak global genel siyaset bambaşka olacaktır. Yani hem bu dünya toplumlarına yönelik siyasetimizde hem toplum içinde ki büyük siyasette daha farklı olacaktır, olması gerekir diye söylüyoruz. Yani ulema bu konuda aslında prensipler çalışmış. Bu prensiplere biz dikkatli baktığımızda oradan günümüze müthiş esaslar, prensipler taşıyabiliriz diye şahsen düşünüyorum. Bu konuda biraz kafa yormak lazım. Yani ezberlerle hareket etmemek lazım. Toptancı yaklaşımlardan da ısrarla kaçınmak lazım. Şahsen öyle düşünüyorum. Kendini yönetemeyen kimse diyor Ragıb el-İsfahani, başkalarını yönetemez. Bu nedenledir ki Yüce Allah başkalarını yönetmeye aday olan kimseleri yermiştir. Böyle kimseler kendileri yeterli terbiyeden yoksunken başkalarına iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya çalışan kimselerdir. Yüce Allah buyurdu ki, insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Halbuki kitabı okuyorsunuz, hiç akletmez misiniz? Bakınız, halbuki kitabı okuyorsunuz diyor, değil mi? Fıtrat kitabı, insan kitabı, vahiy kitabı, kainat kitabı, bütün kitapları bunun içine dahil edebilirsiniz. Allah'ın kevni ya da efendim telkini bütün kitaplarını işin içine katabilirsiniz. Ey iman edenler, yapmadıklarınızı niçin söylersiniz? Yapmadıklarınızı söylemek Allah katında büyük gazaba sebep olur. Ey iman edenler, size nefsiniz düşer. Siz hidayete erdikten sonra yoldan çıkan size zarar veremez diyor. Maide ve Saf surelerinde bize göndermeler yapıyor. Burada yapmadığını söylemek bahsinde söylemeyi bir dua haline getirirsek hepimiz bu bilinçle söylersek yapamadıklarımızı da Allah bize inşallah yapma imkanını sunar diye benim modern zamanlarda günümüzde bir tesellim var. Çünkü besbelli ki temsil makamında olamıyoruz. Besbelli ki her şeyi yapamıyoruz. Her zaman yaptıklarımızı söylemiyoruz, söyleyemiyoruz. Ama bir yandan da söylenmesi gerekiyor. Meydanın boş bırakılmaması gerekiyor. Nesillere, insanlara, efendim hakikatlerin bir şekilde hatırlatılması gerekiyor. Yazı diliyle, seminer, konferans diliyle, radyo diliyle, başka imkanlarla sunulması lazım. Kendimiz halimiz perişan. Halimiz perişan ama söylenmesi gerekenler noktasında da ortada kimse yok. Efendim, ortada kimse olmayınca mecburen az çok dili dönen, bir şeyler bilen insanlara vazife düşüyor. Hani C'ye kadar biliyorsan B'ye kadar anlatmak zorundasın. Yani ben Z'ye kadar her şeyi öğreneyim, bileyim, yapayım, uygulayayım. Bütün bunları uyguladıktan sonra da hadi bakalım irşat meydanına çıkayım ve insanlara bunu anlatayım. Ya bu mümkün değil, böyle bir şey yok. Ki o irşadın bir kısmı zaten anlattıkça, paylaştıkça sende gerçekleşen bir özelliğe sahip. Yani sen de öylece yol alıyorsun. Şimdi dolayısıyla sözlerimiz ibadetlerimizdir. Söylemelerimiz de bir ibadet gibi telakki edilmelidir. Ve söylemelerimiz yapamadıklarımızın yapılması anlamında bir dua mahiyetinde olmalıdır. Söylerken kendimize söylemeliyiz. En başta karşımıza kendimizi oturtup, birinci muhatap olarak kendimizi görüp, ey nefsim diye hitap etmeliyiz. Yani güya başkasına hitap ediyormuş gibi onların şahsında kendimize hitap etmeliyiz ki nefis terbiyesi süreci de devam etsin. Bilhassa halka hitap konumundaki hoca efendilerin, bir kısım hatiplerin, vaizlerin, konuşmacıların, efendim, hak ve hakikati dile getirdiğini iddia edenlerin bu bilinci kuşanmaları lazımdır. Başkasına hitap ederken sürekli kendine hitap. Onların şahsında sürekli kendine konuşa nefsini önce bu konuda ikna etmek ve nefsinde yapamadıklarını yapmak için sözlerini bir duaya dönüştürmek. Stratejisinin, davranışının, yolunun daha hikmetli olacağını düşünüyorum. Yoksa hiç kimsenin konuşmaması lazım neredeyse bugün. Belki birkaç parmakla sayılacak insan vardır. Amenna. Yani 3-5 kişinin dışında belki hiç kimsenin konuşmaması lazım. Çünkü günahlar asrındayız. Günahların çok yaygınlaştığı, şahsiyetlerin ciddi anlamda darbe aldığı, efendim Müslüman şahsiyetinin göstergeleri anlamında hayatı temsil edemediğimiz, hayatta kendimizi temsil edemediğimiz bir makamdayız, bir durumdayız. O yüzden külliyen susmak icap eder. Ama kim konuşacak? Birilerinin, sizin sustuğunuz yerde bangır bangır bağıran bir medya, bangır bangır bağıran bir Allah'ın hakikatlerini örtmeye çalışan bir sistem, bir anlayış, bir moda, bir akım, eğilim, bu işin simsarları, efendim üçkağıtçıları, madrabazları ortalığı sarmış durumda. Şovmenleri, stand-upçıları sarmış durumda. Çağın sahte yaldızlı peygamberleri ortalıkta cirit atıyor. Birilerinin hakkı hakikati bildiğince dua kastına hatırlatması, haykırması lazımdır diye söylüyorum, düşünüyorum. Ümit ediyorum, doğru düşünüyorumdur. Evet, bütün bu ayetlerden anlaşılan, insanları yönetip yönlendirmeye aday olan kimsenin öncelikle kendi nefsinin terbiyesiyle uğraşması gerektiğidir. Bu anlayışta şöyle denilmiştir: yönetmeye başlamadan fıkıh öğrenin. Evet, fıkıh öğrenmek ne demektir? İnsanın derinlemesine bir kavrayış sahibi olması demektir. Tafakkuh. Sonra bu derinlemesine anlayışın icabı olan hal ve harekatını şer'i esaslara istinad ettirmenin ilmini tahsil etmek manasındadır. Dini sadece bildiğimiz fıkıh kurallarına indirgediğimiz zaman ortaya çok tuhaf, acayip indirgenmiş bir din çıkarıyoruz, İslam çıkarıyoruz. Bakın, bu fıkıh incitelim, efendim şer'i şerifi incitelim, ahkamı incitelim anlamında değil. Dini sadece bir kurallar manzumesi şeklinde sunmak, dinin ruhunu efendim berhava etmek demektir. İbadetlerin kalıbını vurgulayıp efendim ruhunu uçuşturmaktır. Yani ruhunu uçarı hale getirmektir. Ruhunu alıp böyle savurmaktır. Dolayısıyla fıkha indirgenmiş, malum bilinen anlamda fıkha, benim az önce tarif ettiğim fıkıh değil, sadece kurallar manzumesi anlamındaki fıkha indirgenmiş bir din anlayışının çok ciddi sorunlar doğurduğunu tarih içinde yaşadık, el an yaşıyoruz. Evet, yönetmeye başlamadan fıkıh öğrenin. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadesinde fıkıh ve kamu yönetimi bilgisi olmadan insanları yönetmeye uygun olamayacağına dikkat çekilmektedir. Çünkü yöneten ile yönetilenin konumları gölge sahibiyle gölgenin konumlarına benzer. Efendim, ayağı aksayan bir adamın gölgesinin düzgün olması imkansızdır. Aynı şekilde yoldan çıkmış bir yöneticinin yönettiği kimsenin doğru olması da imkansızdır. Yani insanlar yöneticilerinin yolları üzere yol yürürler. Dolayısıyla belki onların haline göre o yöneticiler oraya geliyorlar. Böyle bir tersinden ilişki de var. Hani nasılsanız öyle idare olunursunuz anlayışıyla bakabiliriz. Ama bir yandan da yöneticilerin iradeyi elde bulundurmaları hasebiyle çizdikleri yol ve rota toplumun yol ve rotası oluyor bir şekilde. Evet. Bu bakımdan çok ciddi bir mesuliyet var. Yüce Allah buyurdu ki, ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki şeytan çirkinlik ve kötülüğü emreder. Bu ayetin mealinde de anlaşıldığı üzere, şeytana uyan birinin çirkinlik ve kötülüğü emretmekten başka bir şey yapması beklenemez. Yani nasıl hastalanmış bir köpeğin hani o kuduz dediğimiz hastalıkla ısırmasından başka bir şey beklenemezse, bir insan şeytana uyduğunda da kötülüğü yaymak istiyor. Hatta o kötülüğü yaymak bir tutkuya dönüşüyor. Niye? Bu kötülüğü diyor, ne kadar insana bulaştırırsam o kadar taraftar edinmiş olurum. Kötülüğümü desteklemekle aslında kendimin doğru yol üzere olduğu hissini oluştururum diyor. Yani yanlış üzere bulunanlar kendilerine daima arkacı, yancı, takviyeci bulmak isterler. Onları ne kadar çoğaltırlarsa kendilerini daha sağlamda hissederler. Böyle bir psikolojik halet-i ruhiyeden belki bahsetmek mümkündür efendim. Şimdi aziz dostlar, bir diğer başlığımız şeriat ahlakı ile kulluk ve yeryüzünü imar arasındaki fark. İnsanın yaratılış gayesindeki o üç başlığı aslında Ragıber İsfahani ne yapıyor? Açıyor. Bize güzel güzel böyle önümüze neşrediyor, koyuyor, ifade ediyor. Şimdi diyor ki, bir kavram geliştiriyor biliyorsunuz. Şer'i ahlak. Yani ahlakın beşeri umdeler ve esaslardan ziyade, ideolojilerden ziyade şer'i esaslara dayandırılması gerektiğini, Allah'ın ahkamına, Allah'ın bize çizdiği yol ve çizgiye, çerçeveye dayandırılması gerektiğini söylüyor. Ahlak-ı şer'iye, şer'i ahlak, âli ahlak da diyebilirsiniz Kınalızade Ali Efendi'yi hatırlayarak. Yani birçok yere gidebilirsiniz. Şeriat ahlakının başı eğitim, terbiye. Bu eğitim, günümüzdeki insanları okula doldurup başına bir tane öğretmen koyup hadi bakalım müfredatı uyguluyoruz. Bu değil. Eğitim kavramımız terbiye. Terbiye, Allah'ın rububiyetinin gölgesinde her yerde insanın noksandan kemale doğru yürümesidir. Yani kemal yolculuğudur terbiye dediğimiz şey, tamamlanmadır. Ruhun, kalbin, vicdanın, manevi azaların ilkel mertebeden, o dürtüsel damardan, alt seviyelerden, dun mertebelerden yukarı doğru mesafe kat etmesidir. Evet, terbiye, iffet, temizlik, kendini saf, temiz tutabilmek, sabır ve adalet gibi erdemlere dayanarak nefsi arındırmaktır. Nefis terbiyesi bilinci olmadan ahlak olmaz. Ahlak kuru bir iddiadan ibaret kalır, lafta kalır. Ahlakın da tüccarlığı yapılır. Ahlak tüccarlığı var mıdır? Vardır. Gösterişçi ahlak oluşur. Dolayısıyla nefis terbiyesine dayanan, bu bilince dayanan bir ahlak gerçekten samimi ve kalıcı olabilir. Bunun sonu ise, bu şeriat ahlakının sonu ise, başı neydi? Terbiye, iffet, sabır, adalet. Sonu ne? Hikmet, cömertlik, hilm, böyle yumuşak huyluluk efendim, ve ihsan, yani her şeyini güzel eylemek. İhsanı ben bu kavramla açıklıyorum, güzel eylem. Her yaptığını güzel yapmak. Ondan sonra kerih, kerahatten uzak davranmak demektir. Bu kerahat meselesi de bizim maalesef kaybettiğimiz kavramlardan biridir. İşte la ikrahe fiddin deriz. Dinde zorlama yoktur diyoruz. Zorlamaya indirgemişiz kerahati. Hayır. Dinde kötü, kaba, saba, hoyrat, vahşi, bedevi davranış modeli yoktur. Dinde efendim tertibe riayetsizlik yoktur. Allah'ın kanuniyetine riayetsizlik yoktur. Bunların hepsi kerihtir. Efendim, söz söylemede, davranışta, hayatta, iş tutmada, her alanda bunu ifade edebilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Ha, şimdi kerahat meselesini de böyle anlamamız lazım diye şahsen düşünüyorum. Şeriat ahlakının sonu hikmet, cömertlik, hilm ve ihsanda derinleşmektir. Ha, bunların da mertebeleri var. Bir yüzeysel mertebesi var, bir de derin katmanları var. Buna derinleşmek gerekiyor. Hikmete ulaşmanın yolu ne? Talim ve terbiye. Hem ilimle meşgul olacak nesiller, irfanla meşgul olacak ve bir de bunun hayata dönüştürülmesiyle meşgul olacak. Talim ve terbiye. Bu nefis terbiyesi bilinci etrafında olacak. Bu kavramı unutmayınız. Nefis terbiyesi şuuru, bilinci. Bu bilinç ve farkındalık ancak gerçek ahlakın ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Ha, iffet ile de cömertliğe ulaşılır. Bir insan iffetini her anlamda, ruhunun iffeti, kalbinin iffeti, duygularının iffeti, hayalinin iffeti, hayalin iffetsizliği var mıdır? Vardır. Hayalini bozuk hayallerle meşgul edersen iffetini bozarsın, kirletirsin. Bedenin iffeti her anlamda. Bugün maalesef biz kavramları bir indirgediğimiz için iffet deyince insanın mesela diyelim ki işte cinsel perhizkarlığı falan akla geliyor. Ne bileyim gayrimeşru ilişkilerden beri durması. Peki ruhun iffeti, aklın iffeti, akıl gayrimeşru ilişkilere giriyor hayatla. Okuduklarıyla, düşündükleriyle, izledikleriyle, yorumlamalarıyla. Aklın iffeti burada ne olacak? Kalbin iffeti, aklın iffeti, vicdanın iffeti. Bir insan vicdanını kirletebilir. Vicdanına gayrimeşru durumlar yaşatabilir. Örneklendirmek mümkün. Bu iffet kavramında çok geniş, çok vüsatli ele almak icap eder diye şahsen düşünüyorum. Şimdi efendim, iffetle de cömertliğe ulaşılır diyor. Yani aslında cömertliğin kaynağı iffettir diyor. Bir insan aklını, kalbini, vücudunu, bedenini, ruhunu temiz tutarsa vicdan orada zaten kendisini göstereceği için o cömertlik şeklinde tecelli eder diye bir bağlantı kurmak istiyorum ama bu irtibatı düşünmek lazım yani. Sabır ile yiğitlik ve hilm erdemleri kazanılır sabırla. Adaletle de fiiller düzeltilir. Adalet aynı zamanda her davranıştaki adalettir. Taşkın hareketlerden uzak olmaktır. Ani çıkışlardan uzak olmaktır. Sesinizi yükseltmekten gereksiz korumak adalettir. Bu da adaletin içine dahildir. Bir insan kendi hal ve harekatında adaleti temin etme bilinci yönünde çalışmadıkça toplumdaki adalet temin edilemez. Toplumdaki adaletin kaynağı kendi içindeki dengelerinde, iç dengelerinde adil, mutedil davranan insan tipidir. Mutedil insan tipini oluşturmadıkça, bunları çoğunluk haline getirmedikçe tam bir adaletin
tesisi mümkün değildir. Sadece bu kanunlarla yapılamaz. Sadece efendim yasa koymakla, asker zoru, polis zoru, jandarma zoruyla bu iş temin edilemez. Ama asayiştir. Asayiş de nereye kadar tutar bilemeyiz. Yani mutedil olmayan müfrit insanların bulunduğu yerlerde, adaletten uzaklaşmış halde, durumda bulunan insanların çoğunlukta olduğu yerlerde ancak zoraki bir asayiş temin edilebilir. O da zayıf dikişlerin patlaması gibi ikide bir de sağdan soldan oradan buradan patlar. Ya terör çıkar, ya efendim hırsızlık olur, ya cinayetler artar, ya gasp artar, ya tecavüz artar, artar artar. Niye? Çünkü insanlar mutedil değil. İnsanların mutedil olacağı bir zemine, bir zihin yapısına, bir gönül iklimine onların yönlendirilmesi söz konusu ne olmadı? Olmadı. Evet. Şimdi dolayısıyla bu bağlantıyı da burada bize kuruyor. Kim kuruyor? Ragıb el İsfahani, efendim Ezzeriya eserinde, Erdemli Yol diye tercüme edilmiş eserinde. Evet. Şimdi bu erdemleri kendilerinde toplayan insan, kimse, şu ayet-i kerimede kastedilen önem ve değere ulaşmış olur. Allah katında en değerliniz, en muttaki olanınızdır. Ha, bak ne yaptı? Bütün bu erdemlerin, bütün bunların elde edilmesinin de temeli takvadır. Ya da bunların toplamı takvadır dedi. Yani neydi o? Terbiye, iffet, sabır, adalet, hikmet, cömertlik, hilm, ihsan, iki nokta üst üste takva. Takvayı açın, takva iki nokta üst üste, bütün bunları sayabilirsiniz. Takvanın içeriği bunlar. Hayata yansıyan veçesi, yönü olarak da ne yapılabilir, düşünülebilir. Şimdi böyle biri Yüce Allah'ın hilafetine layık olmuştur. İşte insanın halife olmasının mantığı burada belirir. Bir insanda takva eksenli yaşamak yoksa, hikmet, cömertlik, hilm, ihsan bunlar yoksa, İffet, sabır, adalet, terbiye üzere bir yaşayış tarzı yoksa, bu onun aynı zamanda halife olmadığı, olamadığı anlamına gelir. Yani beşerlikten insaniyete yükselemediğinin göstergesidir. Dolayısıyla dünyaya gelmiş olmak eşittir halife. Hayır. Şu etrafımızda gördüğümüz 8 milyar, 7 milyar insanın hepsine halife dememiz mümkün değil. Halifeliği hak edecek bizdeki o özü hareket açığa çıkarmamız lazım. Kuvveden fiile çıkarmamız lazım geldiğini bize işaret ediyor. Bilin ki ibadet, yani kulluk, ahlaktan daha kapsamlıdır. Onu kuşatır ubudiyet. Her ahlaki davranış ibadet olarak değerlendirilirken her ibadet ahlaki bir davranış değildir. İkisi arasındaki fark şudur diyor. Çok ilginç bir ayrım yapıyor. İbadetler için belli farzlar ve çizilmiş sınırlar söz konusudur. Bunları terk eden kimse zulmetmiş ve sınırı aşmış görülür. Ahlaki esaslarsa böyle değildir. İnsan ibadetle ilgili görevlerini tam olarak eda etmedikçe şeriat ahlakını kemale erdiremeyecektir. İbadetle ilgili görevlerini tam olarak eda etmedikçe şer'i ahlakı ne yapamayacaktır? Kemale erdiremeyecektir. Düşünmek lazım. İbadetleri edaya çalışmak adaletin gereğidir. Ahlak esaslarına uygun davranmaya çalışmaksa erdem ve nafile babındadır. Farzları ihmal eden birinin nafile ibadetleri elbette kabul görmeyecektir. Adaleti terk edenin erdemli olması mümkün değildir. Erdemli olmak ancak adalete uymakla mümkün olur. Adalet farz ve vacip olanı yapmaktır diyor en başta. Yani adaletin en temel zemini farzlara, vaciplere riayettir. Erdem ise farzın üstünde bir artıdır, fazilet. Aslı mevcut olmayan bir şeyin üstüne artı olabilir mi? Aslı yok. Onun üzerine bir şey koymaya çalışıyorsun. Yani eve bir zemin döşememişsin, sen hayali duvarlar örmeye çalışıyorsun. Fazilet duvarları, ahlak duvarları. Farz, vacip, ibadetlerin temelinde olmadan onun üzerine duvarlar çıkmak, bazı tefrişat yapmak adeta hayalidir ve böyle bir şey asılsızdır. Usulü yitiren kimse vusulü başaramaz diyor. Eskilerin sözünü bize çok net bir şekilde hatırlatıyor. Evet, şimdi efendim farzlarla meşguliyeti sebebiyle erdemleri ihmal eden kimse mazur görülebilir. Yani böyle bir mazeret tamam diyor. Ama erdemlerle bir takım böyle tahsiniyat dediğimiz şeyler aziz dostlar. Bunları tabii teknik terminoloji kullanamıyoruz. Havaici asliye kavramı vardır, tahsiniyat kavramı vardır, zarurat kavramı vardır, esasat vardır, füruat vardır. Bütün bunlar terminolojide geçer. Şimdi mesela esasattandır farz ve vaciplerin yerine getirilmesi. Bunları yerine getirmeden senin tahsiniyat, bir takım güzelliklerle, erdem ve faziletlerle uğraşıyor olman ondan sonra çok fazla yerli yerine oturmuyor. Buradaki ifadeyle söyleyelim. Farzlarla meşguliyeti sebebiyle ekstra güzellikleri yapamayan kimse mazur görülebilir. Ama bu ekstra güzelliklerle meşgul oluyor, cilayla meşgul oluyor. Ondan sonra ikinci mertebedeki güzelliklerle meşgul oluyor. Ama ne yapıyor? Farzları, vacipleri ihmal ediyor. Bunları yapmıyor. Bunun izahı yok. Bu kimse aldanmıştır diyor. Ragıb el-İsfahani. Yüce Allah adalet kavramıyla hükümlere, ihsan kavramıyla da ahlak ve erdemlere işaret etmiştir. Adalet hükümlere bakıyor, ihsan erdemlere bakıyor, faziletlere bakıyor. Bu ikisini birbirinden ayırmak lazım diye ifade ediyor. Muhakkak Allah adaleti ve ihsanı emreder. Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin. Bakın hayır işleyin sonradan geliyor. Rükû edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin. Yani zaruriyata önce bir dikkat edin, sonra tahsiniyatı devreye sokun diye bize işaretler var. Umulur ki felaha erersiniz. Görüldüğü üzere hayır işler ibadet üzerine bir artı, bir ilavedir. Evet, aziz dostlar, burada bir duralım. Şöyle bir sükunetle aklımıza, kalbimize bakalım. Birazdan inşallah devam edelim. Evet sevgili dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün de biliyorsunuz programımızda Ragıb el-İsfahani'nin, bu güzel zatın meşhur eseri Zeriya, Erdemli Yol diye tercüme edilmiş İz Yayıncılık'tan bu eserin koridorlarında dolaşıyoruz. Ovalarında, yaylalarında, dağlarında. Sadece koridorları demek doğru olmaz. Çünkü çok müthiş yükseklikleri ve enginlikleri var. Bunlarda dolaşıyoruz. İnsanın yaratılış gayesinin üç temele dayandığını bize söyledi. Bunlardan bir tanesi yeryüzünü imar etmekti. Buradan tabii birçok yere açılımlar sağladı. Ubudiyetin şeriat ahlakıyla nasıl birleştirileceğini bize izah etti. Hilafeti siyasetle birleştirdi. Günlük mikro siyasetten bedenimizin, ruhumuzun, aklımızın, kalbimizin siyaseti, bunların çekip çevrilmesi, hısım akraba ve oradan da topluma kadar, bildiğimiz büyük siyasete kadar giden çerçeveyi gözümüzün önüne serdi, koydu. Şimdi bu yeryüzünün imarı meselesindeki bağlantıyı tekrar gündeme getiriyor. Şeriat ahlakıyla kulluk, yeryüzünün imarı arasındaki fark, bu başlığı çalışıyorduk. Bu konuyu bir kenara itmeyelim, bir noktaya getirelim, ondan sonra müsaade isteyelim. Yeryüzünün imarına gelince diyor Hazret, bu görevin ifası sosyal hayatın gelişmesini ve geçim yollarının düzeltilmesini sağlayacaktır. Yani yeryüzünün imarı da bizim önemli vazifelerimizden biridir. Bir insan hayatını tek başına sürdürüp geçimini sağlamaya, yiyecek ve barınak gibi ihtiyaçlarını karşılamaya muktedir olamaz. Tek başına insan maddi ihtiyaçlarını ne yapamaz? Gideremez. O yüzden toplumda insanlar sürekli birbirine muhtaç haldedir. O ihtiyaçların giderilebilmesi için de yetenekler, yatkınlıklar, zekalar, algılar, ilgiler mütefavittir eski tabirle. Farklı seviyelerde yaratılmıştır. Yani onun birinin aşağı birinin yukarı olduğu anlamında değildir. Bir fırıncının olabilmesi için o fırıncılığı çekip çevirecek bir yetenek düzeyi gerekmektedir. İşte ayakkabı üreticisinden halı imalatçısına, bunun zanaat ve sanat boyutuna, oradan bugün günümüzde tabii daha da teknolojinin girmesiyle iş giriftleşmiştir. Bütün kademelere kadar.
hizmet sektöründe, üretim sektöründe, her alana düşünebilirsiniz. Sosyal hayatın gelişmesini, geçim yollarını düzeltmesini insanlar tek başına temin edemezler. Tek başına ihtiyaçlarını gideremezler. Ha. Dünya üzerinde hayatını sürdürmek, açlığını gidermek, avret mahallini örtüp, bakın bir kıyafet bile değil mi? Kendi başımıza kıyafet dikmeye çalıştığımızı düşünün. Üzerimize kıyafetler dikiliyor. Bunları üreten insanlar var. Ondan sonra avret mahallini örtüp soğuktan ve sıcaktan korunmak için giyinmek zorundadır. En başta bu temel ihtiyaçlarını insan gidermek zorundadır. Bunlara mübah kılınmış yollarla ulaşmaktan başka çaresi yoktur. Bunları helal dairesinde, Allah'ın çizdiği sınırlar içinde temin etmekle mükelleftir. Evet, Yüce Allah buyurdu ki, doğrusu cennette ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın. Orada ne susarsın ne de güneşin sıcağında kalırsın. Kul, efendim nerede geçiyor bu? Taha 118'de. Kul bu uğurda gerektiği biçimde çaba sarf ettiği zaman bu çabası da ibadet ve Allah yolunda cihat olarak görülür. Ama bu niyetle bunu yapması lazımdır. Bakınız, maddi fiziksel ihtiyaçların ya da insanların, toplumların maddi fiziksel ihtiyaçlarının giderilmesi çabası da yine sağlam esaslı bir niyete dayandırılmalıdır. İnsanların lüks ve israf ihtiyaçlarını gidermek için kalkınmacı bir strateji belirlemek, efendim, bizim vazifemiz değildir. İnsanların sahte ve suni ihtiyaçlarına yetişmek için politika üretmemiz, bu uğurda dünyayı imar ettiğimizi zannetmemiz doğru değildir. Çünkü sahte ve suni ihtiyaçların sonu yoktur. Hani o materyalist iktisatta, maddi esaslara dayanan iktisatta öğretilen bir tanım vardır. İnsanların ihtiyaçları sınırsız, kaynaklarsa sınırlıdır. Hayır efendim, kim söylemiş bunu? Ne cüretle? İnsanların ihtiyaçları sınırlıdır. İnsanların hevaları sınırsızdır. İnsanların hırsları sınırsızdır. İhtiyaç niye sınırlı olmasın? İnsan yarım ekmek yediği zaman doyuyor. Sırtına bir paltosu olduğu zaman ısınıyor. Yani insanın ihtiyaçları sınırlı. Ama siz bunu hırslar dolayısıyla sürekli köpürtürseniz, sürekli insanları bu anlamda bir tüketim çılgınlığının kölesi haline getirirseniz, buna göre bir düzen kurarsanız, siz de bu düzene kendinizi öylesine balıklama bırakırsanız, kendinizi telkine açık hale getirirseniz, sömürülmeye müsait hale getirirseniz, burada bir ihtiyaç bitmez. Ne çocuğun ihtiyacı biter, ne eşinin ihtiyacı biter, ne toplumun ihtiyacı biter. Buna göre sen siyaset üreteyim dersen, bunun da büyük bir tatminsizlikten başka bir şey doğurmayacağını bilmen lazım. Çünkü insanlara verdikçe hırsları daha çok artacağı için daha çok eleştirilirsin, daha çok tatminsizlikle karşı karşıya kalırsın. Liberal politikaların, kalkınmacı politikaların en büyük handikaplarından biri budur. Toplumu tatmin edemezsin. Niye? Hırsların tatmini üzerine bir kalkınmacı model benimsiyorsun. Bu dünyada bir fasit daire, bir kısır döngü. Dünya böyle bu şekilde hırsların tatmini, bunların toplumlara temini açısından üretilen politikalarla nereye kadar gidecektir? Zavallı dünyamız nereye kadar dayanabilecektir bilmiyorum. Göreceğiz ama biz en azından kendi şahsi dairemizde Allah katında mesul olmamak için efendim israftan, lüksten, gösterişten, gösteriş budalalığından uzak bir hayat tarzı gütmekle mükellefiz. İktisatlı, kanaatli bir hayat gütmekle, gösterişsiz bir hayat sürmekle mükellefiz. Ama işte insanlar gösterişe önem veriyorlar ama işte herkes birbirinden etkileniyor. Efendim, etkilenmemeyi öğreteceğiz. Yani çocuklarımıza bunu öğreteceğiz. Kendimiz başta bu etkilenimden uzak durmaya çalışacağız. Temel ihtiyaçlar başka. Efendim, bir tane telefona ihtiyacın var. Ortalama bir telefon ihtiyacını görüyor. Bunu da aldın diyelim ki, hani niteliğini gözeterek, ama bunu 6 ayda bir değiştirmenin bir anlamı yok. Yani bunu 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl kullanabilirsin. Ölmediği sürece kullanabilirsin. Sen bunu sırf efendim model değiştirme merakından dolayı 6 ayda bir değiştiriyorsan senin tatmin edilmen mümkün değil. Bu yönde geliştirilen bütün politikalar da iflas etmeye mahkumdur. Dünyanın imarı bu değil. Dünyanın maddeten imarı insanların asli ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde bir çaba ortaya koymaktır. Sahte, suni, heva ve hevese dayanan, hırslara dayanan, tüketim çılgınlığına dayanan bir dünya imarı anlayışını dinden kotarmak
Mümkün değildir efendim. Dine bu hakaret olur. Dini kendi maddi emellerine alet etmek anlamındadır bu. Din böyle alet ediliyor. Günümüzde bunu çok görürsünüz. Ama Allah Rabbimiz bize diyor ki sizin emeğinizden başkası yoktur, öyleyse çalışacağız falan diye böyle bir protestan ahlakı üretmeye çalışma gayretlerine dikkatli olmalıyız. Yani dünyanın maddi olarak imarının gerekçesini dine dayandırmak, oradan insanların hevası yönünde bir hizmet anlayışı üretmek son derece sakıncalıdır, problemlidir diye düşünüyorum. Protestan ahlakını dine, İslam'a yamamaya çalışırsanız bunun sonu hüsrandır efendim. Bunu çok görüyorum. Bu anlayışa doğru gittikçe zihinler evriliyor. Burada uyanık olmak lazım, iyi durmak lazım. Şahsen öyle düşünüyorum. Evet, Allah Resulü buyurdu ki, kim Allah'ın sünnetine uygun şekilde rızkını ararsa o cihat halindedir. Her kim de böyle değilse çabası heba olup gitmiştir. Yüce Allah buyurdu ki, de ki, size amelleri bakımından en çok kaybedenleri haber verelim mi? O kimseler ki iyi yaptıklarını düşündükleri halde dünya hayatındaki çabaları sapıp gitmiştir, kaybolup gitmiştir, heva olup gitmiştir. Sırf insanlara hizmette bulunup kendi iradesine rağmen onların hizmetine verilen kimse, Yüce Allah'ın kullarının emrine sunduğu hayvanlar gibidir. Dünyanın sadece maddi imarıyla uğraşan kimse, dünyada insanların maddi heva ve hevesatının maddi yönden tatmini yönünde hizmet eden kimse, o insanların emrine sunulmuş hayvanlar gibidir. Dünyanın maddi imarının taşkın yönde imarıyla kendisini mahveden, bitiren çokça efendim mahlukat gibi, mahlukat nevinden çokça varlık vardır. Çokça insan dediğimiz kişi de vardır. Buradaki bu kavramı unutmamak lazım. Bunu başka alimler de söylüyor. Yani dünyanın sadece ahiret eksenli olmadan, ubudiyet bilinci olmadan, cihat ruhu olmadan, o ana ölçüleri esas güderek temel ihtiyaçların giderilmesi anlamının dışında dünyanın maddi imarı için çırpınmak bir hayvanın istihdam edilmesinden farksızdır. Yeryüzünün maddi imarı için uğraşan Allah'ın çokça mahlukatı vardır diye söyleyen zatları tekrar tekrar burada hatırlamak lazım. Bir tanesi de Ragıbel İsfahani. Çok daha vurgulu ifade etmek istiyorum ama rencide etmemek lazım. Yüce Allah buyurdu ki, sizin için atları, katırları ve merkepleri binek ve süs hayvanı olarak yaratmıştır. Dünyanın sırf maddi imarı için çalışmak bundan öteye geçmeye bilir diyorlar. Diyorlar ve burada da bize bir nokta koyun ya da noktalı virgül koyun diyorlar. Biz de buna riayet ediyoruz. Erkam Radyomuzda efendim burada biraz sükut edip huzurunuzdan müsaade istiyoruz. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam etmeye azmü cezmü kast ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız efendim.
Erkam Radyo'da Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim Bir Eser programını dinlediniz.